Ayrım 15. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 143. The Cruelest Month. En zor ay. 5 sandık Port Said'e büyükelçiliğin gözetiminde gitti. P&O şirketinin Multan isimli gemisiyle Londra'ya gönderilecekti. Sibilla, Manolyalı tabloyu da onların arasına sıkıştırmıştı. Atina'nın ona verdiği, bilinmeyen bir kişi tarafından kendisine ulaştırılması istenen çok küçük bir paketi de mantosunun cebinde sıkıca tutuyordu. Bilinmeyen bir kişi. Evet, kim olduğunu yeni anladığı bu kişi artık yabancı olduğundan bilinmeyen kişi sayılırdı. Zavallı Oliver da gideceği yere varır varmaz yabancı ülkelerden gelen bütün köpekler gibi karantinaya alınacaktı. Sir Charles ve Sibilla, Nisan'ın son günü yani büyük sıcakların başladığı ilk gün hareket etmişlerdi. Firavunların zamanından gelen bu sıcak, krallığını kurtarmaya çalışan bir kraliçe gibi yerleşiyor ve yaşanan bu sıcak havanın beraberinde getirdiği kötü veya güzel kokular sinekleri de birkaç aylığına bir bayrama davet ediyordu. Vücutları nemlendiren bu sıcak aynı zamanda vücuttaki hormonları da harekete geçiriyordu. Kumaşın meme başlarına değmesi gizli bir okşamaya dönüşerek kadınların ve erkeklerin meme uçlarını kabartıyordu. Bu Afrika sıcağı gençlerin vücutlarını kırbaçlıyor, sırasıyla önce aşırı tutku cezasına çarptırıyor, sonra da onları ezici bir çöküntüye terk ediyordu. Bu Firavun Mikerinos sıcağıydı. Sibilla daha önce gördüğü terden parlayan bir bedeni ve dudakları artık göremeyeceğini düşünerek dalmıştı. Sir Charles son olarak zemin katın kapısını kapatırken Atina ağlıyordu. Sibilla ise gözyaşlarını içine akıtıyordu. Arabaya binince gururla başlarını kaldıran ortancalara, neşeden parlayan muhabbet çiçeklerine ve güllere hüzünle baktı. "Zaten bir gün elbet gidecektik," diye mırıldandı. O sırada büyükelçiliğin şoförü Humber'ın bagajına valizleri yüklüyordu. Arabayı büyükelçilik satın almıştı. Hammerley'ler taşıma masrafı yapmamak için Londra'dan bir başkasını alacaktı. Sir Charles arabanın önüne şoförün yanına oturduğunda Almaza Havaalanı'nın yolunu tuttular. Sibilla içinden bir hıçkırık gibi yükselen Elliot'ın mısraları dudaklarından dökülmesin diye kendini zor tutuyordu. April is the cruelest month, breathing lilacs out of the dead land. Nisan en zor aydır, ölü toprağın üstünde leylak yetiştirmek. Biraz sonra sahte Angkor Wat Tapınağı'nın önünden geçerlerken Sir Charles tuhaf bir şekilde tamamladı. Winter keep us warm. Kış bizi sıcak tutar. Neyse ki kontrol memurları formalitelerde zorluk çıkarmamışlardı. Onlara eşlik eden elçiliğin birinci sekreteri William Bakewell Londra'ya birkaç mesaj, annesine de bir kutu hurma şekeri ile ufak tefek başka şeyler gönderdi. BOAC'nin mavi beyaz uçağının pervaneleri Mısır'ın antik havasını biçiyordu. Kapılar kapanmış, kemerler bağlanmıştı. Biraz sonra Sir Charles ve Lady Hammerley Gize piramitlerine havadan bakıyorlardı. Tıpkı bir zamanlar Şahin Horus'un da baktığı gibi. Hostes onlara ne içeceklerini sordu. Birazdan kulüpte ilk aperatifler alınacaktı. Sibilla uykuya daldı. 8 saat sonra gri mavi kuzey denizi üzerinde Dover'ın tebeşirli beyaz yalıyarları belirlemişti. Ona nasıl söyleyeceğim diye düşündü Sibilla. Bu soru kafasından hiç gitmiyordu. Sir Charles aniden ona doğru eğilerek şefkatli bir sesle "Yarın Doktor Fillermore'a görünürsen çok mutlu olacağım." dedi. Sibilla ona sorarcasına baktı. Bu onun için sanki bir perde arası müziği gibi olmuştu. "Eğer senin için bir sakıncası yoksa," dedi Sir Charles şefkatli bir tavırla, "çocuğu aldırmamanı rica edeceğim. Elbette ki onu nüfusuma geçireceğim." Sibilla'nın gözlerinden yaşlar boşandı. "Thank you, thank you Charles, you are a kind man." "Teşekkür ederim, teşekkür ederim Charles, çok iyisin." "Bu çocuğu benim sana yaptırtmam gerekirdi," dedi Sir Charles boğuk bir sesle. "Fakat ne yazık ki kader böyle istedi." Sibilla şimdi Charles'ı terk etmemekle ne kadar iyi yaptığını düşünüyordu. Hayatı yıkılacak ve bunun da telafisi olmayacaktı. "Zaten mutluluk acımasızdır," dedi kendi kendine ve tekrar gözyaşlarına boğuldu. Heathrow'un binaları bütün haşmetiyle görülüyordu. Çevirgecin vızıldamaları kulakları sağır ediyordu. Mısır rüyası gerçekten son bulmuştu. Mykerinos ise müzenin bir ziyaretçisinin daha önce hayal edemeyeceği kadar uzağındaki bir geçmişe aitti. Sibilla uçak yere inmeden az önce küçük paketi açtı. Bu altın bir zincirin ucundan sarkan, türkuaz mavisi mineden yapılmış küçük bir Osiris kolyesiydi. Siegfried Alp'e göre güneşin etki açısı aniden değişmişti. Bir İsviçre çay salonu olan Groppi'ye gitmek için Süleymanpaşa sokağını tırmandığı sırada şehrin tanıdık yapısının köpük gibi uçup buharlaştığını fark etti. Gerçekleşmek üzere olan kaçınılmaz bir olayı önceden hissetmekten kaynaklanan bu tedirginlik uzun zamandan beri neşesinin körelmesine sebep olmuştu. Kahire'nin şık gece davetlerini aniden hor görmeye başladı. Asıl özendiği Prenses Züleyha gibi kişilerin yaşadığı hayattı. Ama Guy Burgess'in balo ile ilgili yorumları onu biraz rahatsız etmişti. Mantıksız olduğu kadar başını da döndüren bir heyecan duydu. Kendisini bir başka dünyanın beklediği inancı, onu çiçeklerin mor ötesi dünyasına ulaşmak için kozasından çıkan bir krizalite benzetiyordu. Ama daha sonra ona faydası dokunacak Guy gibi adamın var olduğunu düşününce rahatlıyordu. Ona ticari hizmetlerini sunan Yağız ve yüzeysel delikanlılardan farklı olan Guy ne de olsa bir İngiliz diplomattı. Onunla baş başa akşam yemeği yiyecek olması içini açıyordu. Guy, ona dairesinin anahtarını verecek kadar güvenen Guy'u düşündü. Siegfried, sabah oraya gidip evi topladığı, kitapları yerleştirdiği, yastıkları kabarttığı, yatakları düzelttiği, bardakları yıkadığı, vazoları, düğün çiçekleri ve karanfillerle süslediği için kendini tebrik etti. Groppi de annesiyle buluşacaktı. Miyop ve yorgun bir sarışın olan annesi, artistik görünümlü portakal rengi avizelerin altında oturmuş onu bekliyordu. Tek oğlu olan bütün anneler gibi oğlunun içini okudu. Biraz sinirli bir halin var. Sinirli mi? Gerçekten de hiçbir şey bu genç adam kadar şeffaf olamazdı. İkisi de Welsh Rarebit. Üzerine İngiliz birasında eritilmiş ve hardalla karıştırılmış Cheshire peyniri sürüldükten sonra fırında kızartılan tost. Ve iki bira sipariş ettiler. Önlerinden ceylan ürkekliğinde bir bakışla onları süzen bir kadın geçti. "Bu Vivian Lady," dedi Virginia. Siegfried kayıtsız göründü. Oysa annesi bir karşılık bekliyordu. Yoksa Margaret Hartnell'la olan macerasını mı duymuştu? Halbuki Siegfried uzun bir zamandan beri onu düşünmüyordu. Yiyeceklerini bitirdikten sonra annesi hoşnutsuz bir ses tonuyla sordu. "Öteki aktristen ne haber?" "Hangi öteki aktris?" "Biliyorsun işte öteki, yaşlı İngiliz." "Yaşlı," Siegfried'in ifadesi değişti. "Şimdi bana bundan niye söz ediyorsun?" "Çünkü herkes bundan söz ediyor da onun için." "Ne yani?" diye sordu çatalını bırakırken. "Hiçbir şey, sana yazmıyor mu?" Cevap vermedi. Besbelli, annesi Londra'dan postalanan mektubu ve üzeri köşeli ve kadınsı bir el yazısıyla yazılmış zarfı çalışma masasının üzerinde görmüş olmalıydı. Belki de içini açıp okuma densizliğini bile göstermişti. "Her şeye rağmen sana şunu söylemek istiyorum. O senin için çok yaşlı," dedi Virginia Alp. Siegfried annesinin taktik ve stratejilerini çok iyi bilirdi. Annesi nabız yokluyordu. Eğer cevap vermezse olayın onun için önem taşıdığını anlayacaktı. "O gitti," dedi kayıtsız bir ifadeyle. "Zaten bu yüzden sana yazmıyor mu?" diye sordum. "Yazıyorsa ne olacak?" Virginia aniden otoriter bir havaya büründü. "Bunu bilmem lazım. Çünkü benim yaşımda bir kadının kayınvalidesi olmak istemiyorum. Doğrusu bana evlenme teklif ettiğini bilmiyordum. Ama ben bilirim." "Tüm bunların benim için önemi yok," dedi Siegfried işin içinden sıyrılmak için. "Umarım sana tüberküloz geçirmemiştir." "Tüberküloz mu?" "Ben bilirim," dedi Virginia otoriter bir tavırla. Kadınların sahiplenme duygusuna bir kez daha tanık olmuştu. "Tüberküloz ha? Gerçekten mi?" Annesi bu fikirleri nereden ediniyordu? Bu fikirlerin arkasında bu tür kadınların sekse düşkünlükleri nedeniyle bünyelerinin tükeneceği ve akciğer hastalıklarına yakalanacakları inancı yatıyordu. Annesi de bu eski kafalı topluma ait bir kişiydi ve Siegfried'in tüm bunları terk etmesi gerekiyordu. Bu kadınlar tüberküloz ya da daha kötüsünü bulaştırırlar. Ben Margaret Hartnell'la evlenmeyeceğim. Kafamda başka şeyler var. Ne gibi şeyler? Buralardan gideceğim. Gidecek misin? Nereye? Virginia paniğe kapılmakla birlikte tedirgin de olmuştu. Buradan uzaklara gitmek lazım. Peki ama nereye gidilmesi lazım diye haykırdı annesi, artık dolmuş bir durumda. Bu aptallıklar da ne demek oluyor diye sorarken ağlıyordu. Burada kendi yerimizdeyiz, kendi şehrimizde, kendi ülkemizde ve kendi evimizdeyiz. Babanın emekli maaşını başka bir yerde bana kim ödeyecek? Peki nereye gitmek istiyorsun? Londra'ya da Paris'in soğuklarında ölmek mi istiyorsun? Bilmiyorum, kafana bu fikirleri kim sokuyor? Kuşkusuz ciğeri beş para etmez o küflü kadın. Çıkacak fırtınayı hisseden Siegfried düşmanın önünden çekildi. Mantığın azaldığı tüm insanlarda olduğu gibi annesinin de mantıktan yoksun öfkesi çok korkunç olurdu. Tam anlamıyla Prusyalı olmasına rağmen doğulu bir kadındı. Yaşamdan korkan insanlar için sıcacık bir sera, ılıman bir liman olan doğunun sahiplendiği, tüm hücrelerine nüfuz ettiği bir kadındı. Bu insanlarda gerçeğin yeni yorumu ikinci bir mizaç olmuştu. Siegfried annesine Müslüman bir ülkede kendisini evinde sanıyorsa hayal kurduğunu ve kısa bir süre sonra bunun farkına varacağını söyledi. Bu sözleri ona İbranice söylemişti ama annesi fazla bir şey anlamamış ve omuz silkmişti. Siegfried buradaki insanların sepet içindeki köpekler gibi konfor içinde yaşadıklarını düşündü. Chester Lamotte ve Guy Bourges'i dinlediği için şansı vardı. Siegfried kendi evinde olmadığını biliyordu. Onun ne firavunlarla ne de modern Mısırlılarla hiçbir ilgisi yoktu. Yemek tatsız bir şekilde bitti. Siegfried annesinin zamanı nasıl kullandığını çok iyi biliyordu. Saat 5'te kulübe gidecek ve hiç kuşku yok ki yaşlı bir çapkın olan İskenderiye valisi ve kendisine destek olan kadın arkadaşlarından biriyle akşam yemeği yiyecekti. Siegfried kendisinin de zamanı nasıl geçireceğini biliyordu. Önce Marduklardaki kokteyle gidecek, daha sonra Guy'la akşam yemeği yiyecekti. Kokteyl saatini beklerken bir perde siparişi nedeniyle 22 metre çizgili şam ipeği almak için bir taksiye atladı ve halkın çok iyi bildiği bir semt olan El Muski'ye doğru yola çıktı. El Muski, yerli tacirlerin, ucuz kumaş tüccarlarının, konfeksiyoncuların, 18 ayar altın kuyumcularının, küçük Mısır burjuvalarının bayıldığı tarzda abartılı, sözüm ona Fransız mobilyalarının bulunduğu bir halk semtiydi. Oradan yürüyerek özellikle ağzının tadını bilen turistler için bakır tepsilerdeki baklavaların ve eski eşyaların bulunduğu Han Halil'deki bir çarşıya ulaştı. Bu bir gezinti gibiydi. Söğüp sayan sürücüleri olan arabaların, otomobillerin, el arabalarının, eşek arabalarının tıkadığı, kural dışı bir trafiğin hakim olduğu bu manzara görülmeye değerdi. İlerlesene köylü, yoksa birazdan cenazen kalkacak. Ne var, 7 aylık mı doğdun, sıkıştın mı? Erkeklerin hemen hepsi cellabe denilen, genellikle açık renk pamukludan ve üreme organlarını havalandıran yuvarlak kesimli geniş bir entari üzerine işlemeli cepkenler, kadınlar ise genellikle siyah, melaya denilen şeritlerle süslenmiş bir elbise giyerlerdi. Elindeki bir dilim kavunu yiyen bir sokak çocuğu, Siegfried'in burada ne iş olduğunu sorar gibi alaylı bir şekilde onu süzüyordu. Kuşkusuz dilenmek için oradan oraya koşuyordu. Siegfried sonunda 22 metre yeşil beyaz çizgili ipek kumaşın siparişini vermek için Han Halil'de her zaman gittiği dükkana geldi ve kendisine orta şekerli bir kahve ısmarlanmasına karşı çıkmadı. Nakışlı şam ipeklerini eliyle yokladıktan sonra siesta için eve döndü. Saat 7'de tıraş olmuş, yıkanmış, koku sürünmüş, tertemiz giyinip kravat takmış olarak Marduk Paşa'nın kapısını çalıyordu. Marduk Paşa, sözünde durmayan, şüpheci, ukala, belli bir konuya saplanan koca göbekli, Kral Faruk'a yakınlığıyla bilinen bir saray adamı ve geçici süre için Dışişleri Bakanı'ydı. Siegfried oraya gittiğinde paşa, doğululuktan çıkmış kişiler üzerine bir nutuk çekiyordu. Doğunun anlamını unutanlar için ayrım gözetmeksizin bu terimleri kullanıyordu. Dinleyicileri Fransız Büyükelçiliğinin katibi, Belçika Büyükelçisi, Güney Amerika'dan bir diplomat, Kahire Sosyetesi'nden kural tanımayan 2 ya da 3 dedikoducu kadındı. Burası aynı zamanda diğerlerinin yani savaş öncesi Fransız sömürgecilerinin hor gördüğü ve Levant kademeleri diye adlandırılan İzmirlilerin, Gelibolluların, Yunanca konuşan Kıbrıslı Yahudilerin, Fransızca konuşan Filistinli Lübnanlıların, İngilizce konuşan İskenderiyeli Ermenilerin ve Arapça konuşan Halepli Hristiyanların da toplanma yeriydi. Bütün bu kişilerin arasında Müslüman olmuş Osmanlı Yahudileri ile iş bitiricilikleri nedeniyle Baba Ali ve meşhur Borç Bakanlığı'nın Hristiyan memur olarak görevlendirilmelerini tercih ettiği, Müslüman iken Hristiyan olan Gürcüler vardı. Mısırlıların azınlıklar olarak nitelediği Çıfıt Çarşısı insanları. Louis Hanafi ve Fatma el İntizami de oradaydılar. Siegfried, ev sahibinin akademik söylevlerini büyük bir sabırla dinliyordu. Bu söylev sona erdiğinde Siegfried çekinerek kuzeyin çekim gücünün siyasi güçlere bağlı olduğunu söyledi. Paşa kızdı. Doğu bir çekim merkezi değil miydi? Doğu. Göte'nin ve romantiklerin doğusu. Tüm mezhepleri bağrında barındıran güçlü doğu. Milattan önce 3. yüzyılda İskender, İskenderiye diye kendi adını vererek şehir kurduğunda doğu geleneği tırmanmamış mıydı? Marduk Paşa, güzel konuşma yeteneğiyle topluluğu bir kez daha mest etmişti. Siegfried sinirlendi. Göte ha? Bu insanlar bir satır bile okumamışlardı. Paşa görmüş geçirmiş ve çok bileni oynuyordu. Paşa dedi Siegfried, dünyanın her tarafından gelen bu insanların burayı kendi yurtları gibi gördüklerine inanmadığımı söylememe izin veriniz. 50 senede İskenderiye'deki Yunanlılar 50 bin Yahudi'yi katlettiler. Paşa öylece kala kaldı. Kleopatra'nın hizmetkarlarından birinin sunduğu meyve sepetinden çıkan yılanı görmüş gibiydi. Louis Hanafi bacak bacak üstüne atmış, bacaklarını sallıyor ve ev sahibinin kafasının karıştığını görmenin tadını çıkararak kahkaha atmamak için kendini zor tutuyordu. "Siz ne anlatıyorsunuz?" diye homurdandı paşa. "Eski tarihi paşa, Dion Cassius ve Flavius Josephus'u okuyun." Dinleyicilerin büyük bir kısmı üzüntüyle susuyordu. Sadece Fatma el İntizami gülüyordu. "Emin misiniz?" diye sordu paşa. Siegfried onu baştan aşağı süzdü. "Metinler ortada paşa. Mısır'ı karma mahkemeler kurmaya mecbur bırakan sömürge güçleri günümüz hoşgörüsü sonucunda ortaya çıkmadı mı?" Dinleyiciler şaşkına dönmüştü. Aralarında birçok Yahudinin bulunduğu ve birbirleriyle çene çalarak kıkırdayan bu sosyete kadınları 50 bin Yahudi diye tekrar ediyorlardı. Çok eğlenmiş gibi görünen Fransa Büyükelçiliği'nin katibi Siegfried'e baktı. "Siz Flavius Josephus'u mu okuyorsunuz?" diye sordu. "O bu bölgenin yazarı sayılmaz mı? Hem de Egyptian gazeteden daha çok." Katip güldü. "Kışkırtıcı sözler söylüyorsunuz," dedi paşa. "Ben değil, gerçekler kışkırtıcıdır paşa." Konuşmalar yeniden gündelik konulara yöneldi. Fransa Büyükelçinin katibi bu olay nedeniyle tanıdığı Siegfried'i ertesi gün akşam yemeğine davet etti. Bunun üzerine Siegfried bardağını bırakarak kimseye görünmeden oradan ayrıldı. Kendisini Sekeret Dür Caddesi'ne götürecek bir taksiye bindi. Gözlerini kaldırdı. Pencereler karanlıktı. Yukarı çıkıp dairenin bütün ışıklarını açtığında Guy'un sadece duş almak için eve uğradığını anladı. Islak bir havlu ve buruşuk bir gömlek yatağın üzerine gelişi güzel atılmıştı. Yerde sağa sola saçılmış çoraplar, banyoda lavabonun içinde ise tıraş sonrasından kalma sakal kılları vardı. Kendine bir viski koydu ve ev sahibini beklemeye koyuldu. 45 dakika sonra artık sabrı taşmak üzereyken kapıda kilit sesini duydu. Guy berbat bir yüzle kapıda göründü. Bourget kapıyı kapattı ve Siegfried'e bir hayalet görmüş gibi uzun uzun baktı. "Kötü zamanda gelmişim, hemen gidiyorum," dedi Siegfried sonunda. Bourget hayır anlamında başını salladı. "Öyleyse iyi akşamlar," dedi Siegfried. "İyi akşamlar," diye cevap verdi Guy odanın ortasına ilerleyerek. Siegfried İngiliz'in buz gibi donduran bakışları karşısında hayrete düşmüştü. "Cenaze töreni kötüydü herhalde," dedi Siegfried. "Cenaze töreni mi?" diye tekrarladı Bourget anlamamışçasına. "Evden cenaze çıkmış gibi görünüyorsun da." Bourget derin bir iç çekti ve kendini bir koltuğa bıraktı. "Herhalde bir viski istersin," dedi Siegfried. Diğeri evet anlamında başını salladı. Siegfried temiz bir bardağa viski koyup içine iki tane buz attı. "Beraber akşam yemeği yiyecektik. Halin var mı?" diye sordu. Burje büyük bir yudum içtikten sonra nihayet konuştu. Evet, birazdan halim olacak. Yememiz lazım. Beni affet, küçük bir sorunum var. Elini Siegfried'in dizinin üzerine koyarak sıkıntıyla ona baktı. Beni öpmeyecek misin? Çok aşıkmış gibi bir görüntün yok, dedi Siegfried. Ama hemen sonra pişmanlık ve şefkatle kendisini öpen Burje'ye yüzünü uzattı. Haydi, dedi Burje ayağa kalkarak. Burje merdivenlerde kalabalık bir yere gitmek istemediğini ve eve birkaç dakika mesafedeki küçük bir Yunan restoranına gidebileceklerini söyledi. Neon ışıklarıyla aydınlatılmış beyaz örtülü masaları ve ceketsiz bir patronu olan bu restoranda domatesli, naneli patlıcan salatası, pilavlı kuzu şiş ve rakıdan ibaret akşam yemeklerini yediler. Neler oluyor diye sordu Siegfried. İşimle ilgili hiç beklenmedik bir durum. Bu da senin itiraz edemeyeceğin bir şeyle karşılaşmış olduğunu gösteriyor. Burje gülümsedi. İnsan doğası hesapta olmayan şeyleri pek kabul edemez. Görevi bırakıyorum. Ne zaman? 8 gün içinde. Şu halde sadece 10 gün beraber olmuş olacağız, dedi Siegfried, onu kaybedecek olmanın verdiği üzüntüyle. Burje şaşırmış görünüyordu. Seni bu kadar üzeceğini tahmin etmiyordum. Ama bu benim kararım değil. Siegfried derin bir iç çekti. Sen, biliyorum bu seni çok şaşırtacak ama senden başka kimsem yok. Diğeri ona hayretle baktı. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte öyle. İlişkimiz şimdiye kadar duygusal açıdan sahip olduğum tek şey. Burje sustu. Birbirimizi çok kısa süreden beri tanıyoruz. Bana bu kadar nasıl bağlandın? Ama öyle oldu işte, dedi Siegfried rakısını yudumlayarak. Seni tam bulmuşken kaybediyorum. Kendini bu kadar romantizme kaptırma. Neden olmasın? Çünkü bunun sana acı çektireceği apaçık ortada. Ya sen? Peki ya senin duygusal bir ilişkin var mı? Hayır. Bir diplomatın ancak eşiyle bir ilişkisi olabilir. Evli değilim. Her zaman yabancı bir ülkede olduğum için de İngiltere'de bir gezgin gibi oluyorum. Maceralardan başka bir şeyim yok. Biri de ben. Ümit ederim ki sende kötü bir anı bırakmamışımdır. Peki ya ben? Çok ender olarak yaptığım bir iltifatta bulunacağım sana. Benimle birlikte olamayacağın için üzgünüm. Uzağa mı gidiyorsun? Bilmiyorum. Kuşkusuz biliyor ama söylemek istemiyor, diye düşündü Siegfried. Beraber olacağımız 8 günümüz var, diye sürdürdü konuşmasını Guy. Onu da ziyan etmeyelim. Konuyu değiştirelim. Duyduğuma göre Margaret Hartnell galiba sana kancayı takmış. Benim hakkımda araştırma mı yaptın? Hayır, kulüpteki konuşmalar sırasında tesadüfen öğrendim. Bana yazdı. Burje ilgilenmiş gibiydi. Bir aşk mektubu mu? Londra'ya onun yanına gitmemi istiyor. O da çok yalnız olmalı. Margaret Hartnell senden Londra'ya onun yanına gitmeni mi istedi, diye sordu Burje büyük bir şaşkınlıkla. Evet, neden? Ümit ederim ki kabul etmişsindir. Siegfried şaşırmıştı. Kekeliyor ve cevap veremiyordu. Bu yaşta bir kadına ne yapabileceğini anlayamıyordu. Burje onun düşüncelerini keserek Siegfried'in bugün yarın Mısır'ı terk etmesi gerektiğini söyledi. Siegfried'in parası yoktu. Avrupa'da kimseyi tanımıyordu. Margaret Hartnell'ın daveti Hızır gibi yetişmişti. Hemen onun teklifini kabul etmesi gerektiğini söyleyen diplomat bu olaya sıcak bakarak destekliyordu. Peki ya ben ne olacağım, diye bağırdı Siegfried. Sen öncelikle hayatta kalmalısın, dedi Burje tıpkı Chester Lamotte'un dediği gibi. Bu Siegfried'i çok etkilemişti. Eve döndüler ve yatağa girerek çılgınlar gibi seviştiler. Sabah saat 2'ye doğru Siegfried yataktan fırlayarak çarçabuk giyindi. Guy uyuyordu. Daha sonra ışıkları kapatıp parmaklarının ucunda yürüyerek oradan ayrıldı. Hayatta kalmak, onu evine götüren takside bunu düşünüyordu. Parasız isen özgürce seçim hakkın da yoktu. Bu apaçık ortadaydı ve her şey yeniden başlaması gerekiyordu. Bu da onu yaralamıştı. Aynı şekilde bir kez daha yaralandı. Ama bu kez farklı bir şekilde. Ayrılmalarından bir müddet sonra 25 Mayıs 1951'de Guy Burje'nin Duncan MacLean adında bir meslektaşıyla birlikte para karşılığı Ruslara casusluk yaptığını ve bu meydana çıkınca Moskova'ya sığınmak üzere kaçtıklarını öğrendiğinde. Şu halde kaderin ona sunduğu hiçbir şey sağlık kadar önemli değildi. Tıpkı dokunduğu her şeyi toz haline dönüştüren hayali kahraman gibi. Mısır'da onun için gösterişli bir hayal dünyasından ibaretti. 15. ayrımın sonu, sayfa 154.